Merhabalar kardeşler. Bugün bizi başlatmak için Levent kardeş metnimiz okuyacak bugün. Tamam.
Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim, buradayım dedi. Tanrı, İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda onu yakmalık olarak sun, sunu olarak sun. İbrahim sabah erkenden kalktı, eşeğine palan vurdu. Yanına uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Yakmalık sunu için odun yardıktan sonra Tanrı'nın kendisine belirttiği yere doğru yola çıktı. Üçüncü gün gideceği yeri uzaktan gördü. Uşaklarına, siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Yakmalık sunu için yardığı odunları oğlu İshak'a yükledi. Ateşi ve bıçağı kendisi aldı. Birlikte giderlerken İshak İbrahim'e baba dedi. İbrahim evet oğlum diye yanıtladı. İshak ateşle odun burada ama yakmalık sunu kuzusu nerede diye sordu. İbrahim, oğlum yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rabbim meleği göklerden, İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim, işte buradayım diye karşılık verdi. Melek, çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu. Oraya Rab Sağlar adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugün de söyleniyor. Rabbin meleği göklerden İbrahim'e ikinci kez seslendi. Rab diyor ki, kendi üzerime ant içiyorum. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin.
Tamam, teşekkürler. Amin. Levent. Ben dua edeceğim başlamadan önce. Tamam. Rab, bu güzel gün için sana şükrediyoruz. Yaptığın ve yapacağın her şey için sana şükrediyoruz. Çünkü her zaman hayatlarımızda çalışıyorsun Rab. Mucizeler yapan bir Tanrısın. Rab, bugün sözüne baktığımız zaman Rab, lütfen yüreklerimizde çalış. Hayatlarımızda seni yüceltmek için kullan. Çünkü biliyoruz ki bizi bereketlemek isteyen bir Tanrısın. Ve senin sözünü kullanıyorsun. Teşekkürler Rab. Kutsal ruh bize gel ve bizi kullan. Amin. Herkesin bir hikayesi vardır. Aslında hikayelerimizde üç parçadan oluşuyor. Geçmiş, şu an ve gelecek. Benim hikayem şu ki, 16 yaşındayken imanlı değildim. Bir lisedeyken okulun yanında duruyordum. Bir iyi haberci yanıma geldi. Biraz heyecanlıydım çünkü o adam çok çok güçlüydü, uzun boyluydu ve ben 16 yaşındaydım ve o adam bu bizim kutsal kitabımız bayağı büyük değil mi? Anlamak için bazen biraz zor. Hamdolsun bu adam dört prensip içinde özetledi. Tamam? Dinledim. Eve gittim. Yaklaşık bir hafta sonra odamda bir takım ranza var. Ve ben bilmiyordum, yataktayken yatıyordum. Ama Tanrı'yı düşünüyordum. O adamın söylediklerini düşünüyordum. Çünkü kutsal ruh çalışıyordu. Her zaman çalışıyor. Bugün sizin gelmeniz bir tesadüf değil. Çünkü Rab insanlar çağırıyor. Çağırıyor. Ve o akşam beni çağırıyordu. Çağırıyordu. Kalktım, diz çöktüm, yüreğimi Mesih'e, Mesih İsa'ya verdim o akşam. Ve daha sonra daha muhteşem şey var. Sherry ile tanıştım. Evlendim 21-22 yaşındayken. O güzel bir aileden geldi. Ve sonra bir şirket kurduk Amerika'dayken ve ben Halaflex yıkama şirketim vardı. Çok beğendim. Ama bizim Halaflex çok kirliydi ama herkesin diğer müşterilerimin çok temiz. Beş çocuğumuz vardı. Hala var. Ve bunu çok sevdim. Müşterilerimin evine gittiğim zaman bir işçim vardı. İşçim vardı. O çalıştırdım. Müşterilerimle konuştum, paylaştım. Tanrı'nın sözüne. Çünkü yüreğime böyle bir heves verdi. O zaman sadece Türkiye'de değil, bu aynı mesaj paylaşmaya çalışıyorum. Amerika'dayken paylaştım bu aynı duydum mesajını. Nasıl kurtulabileceğimi duydum. Hamdolsun Rab beni çağırdı. Kabul ettim. Buradayım. Beş çocuğumuz var. Hala yaşamaya çalışıyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Birkaç güzel arkadaşımız var. Hamdolsun. Dün akşam biz yağlı börek yedik. Yağlı baklava yedik. Yeah, sonra çikolata yedim. Çok çay içtim dün akşam. neyse. Harika zaman geçirdik. Teşekkürler. Tanrı hala hikayeler yazıyor. İbrahim'in hikayesine bakacağız bugün. Biraz sonra inleyeceğiz. Ama birazdan İbrahim'in oğlunu kurban edişini inceleyeceğiz ama bugünkü hikayenin gerçekten anlamak için ilk önce İbrahim'in hikayesinin geçmişteki parçasına bakmalıyız. Tamam? O zaman İbrahim'in zaman çizelgesine bakalım. O 75 yaşındayken Tanrı İbrahim'i çağırdı ve ona büyük vaatlerde bulundu. Bu vaatler, bakalım, Yaratılış 12. bölümüne bakalım. Diyor ki, Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak. Sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak. Ve bu Tanrı'dan son aldığı vaat çok önemliydi. Çünkü Tanrı ona ne dedi? Senin soyun aracılığıyla bütün uluslara bereketleyeceğim. O zaman bu inanılmaz bir vaat ve Bana ilginç geliyor. Neden ilginç geliyor? Çünkü Rab İbrahim'i çağırdığı zaman onun çocuğu yoktu. Eşi Sarayla Kenan ülkesine gitti. O kısır olduğu için çocukları yoktu. O zaman Tanrı nasıl bütün uluslara bereketleyebilir? Eğer onun çocukları, onların çocukları yok. O zaman tam bir mucize yapması gerekiyor. Çünkü İbrahim 75 yaşındaydı. Benim gibi. Yaşlı bir adamdı. İbrahim'in eşi Saray kısırdı. Ama yine de Rab bu vaat verdi. İbrahim Tanrı'ya itaat etti ve Kenan ülkesine ulaştığında ne yaptı? Rab'be bir sunak yapıp Rabbi Adila çağırdı. O zaman İbrahim'in tapınma tarzı şuydu. Bir sunak yapıp kurban kesti ve Rab'be çağırdı. Rabbi Adila çağırdı. Tamam, 10 yıl bekledikten sonra, 85 yaşındayken, bazen Tanrı bize bir vaat veriyor. Bir yıl bile bekleyemeyiz. Ama 10 yıl bekledi, değil mi? Bekliyor ve İbrahim ve Saray'ın henüz çocukları yoktu. Yine de Tanrı İbrahim'e tekrar göründü ve yıldızlar kadar çok soy vaat etti. Ve İbrahim nasıl bu vaate responded? Bana yardım et. Karşıladı. Nasıl karşılık verdi? Nasıl karşılık verdi? Diyor ki, Abraham Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. O zaman İbrahim nasıl kurtuldu? İman ederek kurtuldu. Tamam. Bir yıl sonra İbrahim 86 yaşındayken İsmail Hacer'den doğdu. Ve bu metin okumak istiyorum. Ekranda değil, okuyacağım. Karısı Saray, Abraham'a çocuk vermemişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı. Saray, Abraham'a Rab çocuk sahibi olmamı engelledi dedi. Lütfen cariyemle yat, belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim. Abraham, Saray'ın sözünü dinledi. Saray, Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Abraham'a kara olarak verdi. Bu olay Abraham Kenan'da 10 yıl yaşadıktan sonra oldu. Abraham Hacer'le yattı. Hacer hamile kaldı. Hacer hamile olduğunu anlayınca hanımını küçük görmeye başladı. O zaman Hacer ile Saray arasında bir rekabet başladı. O zamanlarda ve İsmail Hacer'den doğdu ve Kutsal Kitap diyor ki 13 yıl sonra tekrar Tanrı İbrahim'e göründü ve Saray'ın İshak adında bir oğlu olacağını ve ulusların İsmail aracılığıyla değil İshak aracılığıyla bereketleneceğini vaat etti. Bu metin okumak istiyorum çünkü çok önemli. Tanrı İbrahim'e göründüğü zaman ve bu vaat tekrar ladığı zaman İbrahim nasıl karşılık verdi? Nasıl bir karşılık verdi? İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. İçinden 100 yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. 90 yaşındaki Sarah doğurabilir mi? Sonra Tanrı'ya keşke İsmail'i mirasçım kabul etseydin. Güzel bir şey söyledi değil mi? Tanrı hayır. Ama Karın, Sara, sana bir oğul doğuracak. Adını İshak koyacaksın dedi. Onunla ve soyunla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. İsmail'e gelince seni işittim. Onu kutsayacak. Verimli kılacak. Soyunu alabildiğine çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ancak antlaşmamı gelecek yıl bu zaman Sara'nın doğuracağı oğlun İshak'la sürdüreceğim. Tanrı'nın seçim hakkı var. Değil mi? Ve Tanrı kim seçti? İki çocuğu sevdi ama antlaşması devam etmek için İshak'ı seçti. Ve 100 yaşındayken İbrahim, Rab sözünü yerine getirdi ve İshak saraydan doğuldu. Ve tam tarih bilmiyoruz ama İshak sütten kesildikten sonra ne kadar? 2 yıl, 3 yıl bir bebek. İsmail ve Hacer oradan gönderildi. Çünkü Sarai ile Hacer arasında bir rekabet vardı. İsmail İshak'ı alay ederken Sarai gördü ve hemen İbrahim'in yanına geldi lütfen ve Hacer buradan gönder mesela söyledi, okuyabiliyorsun. Ama tabii ki Rab izin verdi. Onlar oradan gönderildiler ama hamdolsun Rab bir melek gönderdi onları korumak için. Belki 10 yıl, 15 yıl sonra bilmiyoruz, İbrahim 115-120 yaşındayken İshak'ın kurban denenmesi gerçekleşti. Tamam. İbrahim'in geçmişine bakmamız gerekiyordu bu öykü anlamak için. Şimdi bugünkü hikayemiz inceleyeceğiz. Birinci ve ikinci ayetleri tekrar okumak istiyorum. Daha sonra Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim diye seslendi. İbrahim buradayım dedi. Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al. Moriye bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sünü olarak sün. Bu ayette Tanrı İbrahim'den kendisi için 25 yıl beklediği oğlu İshak'ı bir yakmalık sünü olarak kurban etmesini istiyor. Ve Tanrı İshak'ı sevdiğin biricik oğlunu al diyor. Neden biricik oğlunu dedi? İbrahim'in bir oğlu daha vardı. Değil mi? İsmail. Ama o vaat edilen oğlu değildi. İshak mucizevi bir şekilde Tanrı'nın vaadi karşılığında verilen bir oğluydu. Oğuldu. Biliyoruz o doğumda Sarai 90-91, İbrahim ise 100 yaşındaydı. O zaman mucizevi bir şekilde doğmuş bir çocuk. O vaat edilen oldu ve bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacaktı. Bu yüzden o biricik oğluydu. O birinci ayet diyor ki Tanrı İbrahim'i denedi. İbrahim'i denedi. İbrahim'in karşılaştığı denenmenin özü neydi? Tanrı'ya itaat edip etmeyeceğini anlamak. Tanrı'nın sözüne güvenecek mi? Tanrı'nın İsraillilere Musa aracılığıyla çölde 40 yıl geçirdikten sonra ne söylediğine bir bakalım. Yasa'nın tekrar 8. bölümünde. Okur musun lütfen?
Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı. Amin.
Bu ayetler Tanrı'nın insanların onun sözlerine güvenmelerini istediğini söyler. Tabii ki hislerimiz değişecek. Durumlarımızı değişecek. Ama Tanrı hiç değişmeyecek. Ve onun sözü hiç değişmeyecek. Eğer Tanrımız bir şey vaat ederse gerçekleştirecek. İbrahim hem Tanrı'dan hem bir buyruk hem de bir vaat aldı. O ikilemde kaldı. Çünkü Tanrı ona ne dedi? İshak aracılığıyla bütün ulusları bereketleyeceğim. Sonra İshak kurban et. Vay. Yazdım bay. İbrahim Tanrı'ya gerçekten güvendiğini nasıl gösterebilir? Nasıl gösterebilir? Tanrı sana bir vaat verirse nasıl ona itaat ederek? Geçtiğimiz her denenmede ve kesinlikle geçeceğiz, biliyorsunuz. Tanrı'nın bizden beklediği, istediği tepki iman ve itaattir. İbrahim'in hikayenin neresinde ve nasıl iman ve itaat ile karşılık verdiğini görelim. O zaman ilk önce İbrahim'in itaatin örnekleriye bakacağız. Tanrı İbrahim'i çağırdığında ne dedi? Buradayım. Eşim beni çağırdığı zaman aynı. Hemen geliyorum. Ne gösteriyor onun cevabı? İbrahim Tanrı'nın sesini dikkatli bir şekilde dinliyordu. Biz de. Ve Tanrı bu zor buyruğu verdikten sonra İbrahim Tanrı'yla tartışmadı. Bunun yerine sabah erkenden kalktı, hemen Türkiye'de yaşamıyordu, biz geç kalkıyoruz. Hemen Tanrı'ya itaat etti ve bir gün bile beklemedi. 3 günlük bir yolculuk yaptı. Maalesef bazen biz bir tatile gitmek için çıktığımız bir yolculuktan bile şikayet ediyoruz, değil mi? Ne zaman varacağız baba? 3 günlük bir yolculuk yaptı. Tanrı'nın kendisine belirttiği yere gitti. Oraya vardığında bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Ve İshak'ı kurban olarak kesmek için uzanıp bıçağı aldı. O zaman bu hikaye süresince Tanrı'nın buyruğuna karşı İbrahim'in itaati görmekteyiz. Aynı zamanda o Tanrı nasıl Tanrı'ya nasıl itaat edebilirdi? İmanla. Tanrı'nın söz diyor ki iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Hatırlıyor muyuz İbrahim Yaratılış 15. bölüm diyor ki Abraham Rab onun ismini değiştirdi ama değiştirmeden önce Abraham. Onun ismi Abraham'dı. Abraham Tanrı ona bir vaat verdiği zaman o bu ayet diyor ki Abraham Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. O zaman sevap işlemekle değil. Kurtulmadı. İman ederek. O zaman şimdi onun iman örneği bakalım. Birlikte. İbrahim oraya varınca uşaklarına siz burada eşeğin yanında kalın dedi. Tapınmak için oğlumla birlikte oraya gidip döneceğiz. Nasıl bunu diyebilirdi? Döneceğiz. Tamam. Başka bir örnek bakalım. İshak İbrahim'e babasına şöyle sordu. Yakmalık sünü nerede? Diye sorduğu zaman babası ona yakmalık sünü için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak. Nasıl bu kadar zor bir buyruğa imanla itaat edebilirdi? Sadece Tanrı'nın itaatlerine güvendiği için yapabilirdi. İbraniler 11. bölüm 17. ve 19. ayetler İbrahim'in neler düşündüğünü anlamamıza yardım ediyor. Tekrar okur musun?
İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı ona senin soyun İshak'la sürecek demişti. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. Nitekim İshak'ı simgesel şekilde ölümden geri aldı. Amin.
İbrahim'in Tanrı'nın vaatlerini yerine getireceğine ve hatta İshak'ı ölse bile ölümden dirilteceğine güçlü bir imanı vardı. Ve Tanrı ne yaptı? Son saniyede İshak'ı öldürmesini engelleyip onun yerine bir koç sağladı. Bize de Rab vaatler veriyor. İhtiyaçlarını sağlayacağım. Bazen biz ikilemde kalıyoruz. Rab, Kutsal Kitabında bir buyruk var. Bana geri ver paranızdan, maaşınızdan. Verirsem Rab, masraflarımı ödeyemem. Ama Rab diyor ki ver. İkilemde kalıyoruz. Rab diyor ki ama ihtiyaçlarını sağlayacağım. Ama İbrahim bir ikilemde kaldı. Ama o biliyordu Tanrı güvenilirdir. Sözünü gerçekleştirecek sadık bir Tanrı oluyor. O zaman Tanrı'ya gözlerini dikti. Tanrı'nın İbrahim'in hayatında şöyle çalıştığını görüyoruz. Tanrı İbrahim'e sadece kendisi tarafından yerine getirilebilecek bir vaat verdi. Hayatında böyle bir vaat var mı? Vaatler var mı? Sadece Tanrı yerine getirilebilecek vaatler. Hayatınızda böyle bir vaatler var mı? Ona daha önceki vaadiyle ilişkili bir buyruk verdi ve onun iman ve itaatini denedi. Son olarak Tanrı ona son anda ihtiyacı olanı sağladı. Bir şey daha söylemek istiyorum bu öykü hakkında. Bu hikayede ilginç bir şey fark ettim. Tanrı isteseydi İbrahim'in oğlunu alabilirdi. Ama Tanrı İbrahim'in İshak'tan gönüllü bir şekilde vazgeçmesini istedi. Eğer Tanrı'ya sadık olmak, çok değer verdiğiniz bir şeyden vazgeçmek anlamına gelseydi, ne yapardınız? Örneğin, yaşamak istediğiniz bir yaşam stilinden, kariyerinizden veya bir ilişkiden vazgeçmek. Bu hikayenin ana öğretisi şudur. Bizler zorlu denenmelerde Tanrı'nın buyruklarına iman ve itaatle uyup onunla yürüyebiliriz. Çünkü Tanrı sadıktır, güvenilirdir. O zaman bana göre bu öykünün ana öğretisi şudur. Tanrı bize vaatler veriyor. Ona imanla itaat ederek Tanrı'yla yürüyebiliriz hayatlarımızda ve ihtiyaçlarımız sağlayacak. İbrahim'in ihtiyaçlarını sağladı. Ama bu öykü bir şey daha öğretiyor. Bu hikayede Tanrı'nın bütün uluslara İbrahim'in soyun aracılığıyla nasıl bereketleyeceğini görüyoruz. Şimdi merak ediyorum, ilk kurban sağlayan kesin kimdi? Çünkü İbrahim sürekli sunak yapıp her gittiği yere sunak yapıp kurban kesiyordu. Ama ilk kurban sağlayan kesin kimdi? Okuduğuma göre Tanrı yaratılış kitabında bir ayet var. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı. Onları giydirdi. Biliyoruz Rab onlara bir buyruk verdi. O yasak ağaçtan yediler. Saklandılar, utanç hissedip Tanrı'dan saklandılar. Ama Tanrı onların ruhsal çıplaklıklarını kapatmak için onlara uygun bir şekilde giydirmek için bir kurban kesti. O zaman ilk kurban sağlayan Tanrı'ydı. Ve sonra görüyoruz ki Habil kurban kestiler. Ve sonra peygamber Nuh kurban kesti. O büyük gemiden çıktıktan sonra o da bir sunak yapıp yakmalık sunular Tanrı'ya sundu. Ve sonra İbrahim'in çocukları, İsrailliler, onlar da binlerce kurbanlar Tanrı'ya sundular. Neden? Çünkü öğrenmişlerdi Tanrı'ya yaklaşabilmek için ölüm lazım. Kutsal kitap diyor ki günahın ücreti ölüm ve kan dökülmeden başlama olmaz. O zaman bu öyküden Tanrı bir şey daha bize öğretmek istiyor. Sadece İbrahim'in iman örneği değil ama harikaydı. İman yoluyla kurtuldu. Ama Tanrı daha büyük bir hikaye yazıyordu. senin hayatında da bir bir öykü yazıyor. Şimdi peygamberliklerin söylediklerine bakalım. Çünkü onlar Mesih İsa bu dünyaya gelmeden önce Tanrı kurtuluş nasıl sağlayacağını bildirdiler insanlara. O zaman o birinci bu peygamber Yeşaya ne söyledi? Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab kim bu iş yaptı? Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Yeşaya İsa Mesih'den bahsediyordu. İsa'nın çarmıhtaki ölümden bahsediyordu. Yeşaya İsa bu dünyaya gelmeden 700 yıl önce bu peygamberlikte bulundu. Ve başka bir peygamber vardı İncil'de Yahya adında. İsa görünce İsa hakkında ne söyledi? İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. Şimdi İshak'ın bu vaaz kapatırken Tanrı'nın İsa Mesih İsa ve İshak karşılaştırmak istiyorum. Çünkü bazı benzerlikler var. Tamam, onların hayatlarında. Birincisi, İshak mucizevi bir şekilde doğdu. İbrahim ve Sara çok yaşlıdayken. İsa da Meryem'den mucizevi bir şekilde doğdu. Tamam mı? Ve ikinci olarak İshak kendi odun taşıdı ve Mesih İsa kendi çarmıhı taşıdı. Üçüncü olarak İshak babası İbrahim'in sevgisine teslim etti. Ne dedi babasına? Ateş ve odun burada ama yakmalık sünü küzüsü nerede? Babası dedi ki Tanrı salayacak ve onlar ne yaptılar? Yürümeye devam ettiler. İsa Baba Tanrı'nın sevgisine teslim etti. Ve ne söyledi İsa çarmıha gelmeden önce? Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. O zaman İsa ve İshak ile arasında birkaç benzerlikler var. Aynı zamanda onlar arasında büyük farklılar var. Tamam mı? Onlara de bakalım. İshak babası tarafından kurban kesileceğini bilmiyordu. Belki duydunuz, biliyordu. Ama bilmiyordu. Ama İsa kurban olarak kesileceğini önceden biliyordu. Bu yüzden bu dünyaya geldi. Birkaç kanıt var. Okuyacağız. Tanrı İshak'ın yerine bir koç sağladı. Ama İsa bizim yerimize kurban kesildi ve o kendisi kurban oldu. Bir tane daha var mı? Tamam. Ya birkaç ayet okumak istedim. İsa hakkında. O dedi ki, rencilerine nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçoklara için fidye olarak vermek geldi. O zaman İsa bir çarmıha geleceğini önceden biliyordu. Ve dedi ki, şimdi yüreğim sıkılıyor, ne diyeyim, baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim. Ama ben bu amaç için bu saatte geldim. Baba adını yücelt. Son olarak İshak'ın babası İbrahim ile arasındaki Tanrı babamız benzerliklere bakmak istiyorum. İki tane var. Daha fazla var ama iki, en azından iki tane. İbrahim'in biricik oğlunu Tanrı'dan esirgemedi. Ve Tanrı da bizden biricik oğlunu da esirgemedi. İkinci olarak İbrahim'in en değerli şeyini vermek üzereydi. Tanrımız da onun en değerlisini verdi. Belki Kutsal Kitabın en ünlü ayet şudur. Yuhanna 3:16. Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Şu ana kadar İbrahim'in öyküsünü onun Tanrı'nın vaatleri karşısında iman ve itaatle yürüyüşünü gördük. Aynı zamanda Tanrı'nın bizler için daha harika bir öykü yazdığını, tasarısı ve kendi oğlunu feda edişini gördük. O zaman bu öykü aracılığıyla görebiliyoruz ki Tanrı'nın daha büyük planı vardı. Çünkü Mata 1. bölüm diyor ki, alacağım. Tavsiye ediyorum. İsa'nın yaptıklarını öğrenmek için oku Mata, Marka, Luka ve Yuhanna. Böyle başlıyor Mata. İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. O zaman nasıl İbrahim'in çocuğu olabilirsiniz? Mesih İsa da. Çünkü o çarmıha gerildi. O bizim son kurban oldu ve onda yaşam var. Ve belki bugün eğer birkaç denenmelerden geçiyorsunuz, bir ayet size teşvik etmek için paylaşmak istiyorum. Romalılar 8:32 ayet diyor ki, öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Senin öykünüz nedir? Henüz diz çöküp İsa Mesih'e yüreğinizi vermediniz mi? Her zaman o hazırdır. Senin hayatınızda bir öykü. İbrahim'in ailesine sizi dahil etmek istiyor. Rab seni sana çok minnettarız, çünkü inanılmaz kurtuluş planın vardı. Gerçekleştirdin, hala insanların hayatında gerçekleştiriyorsun Rab. Hamd ederiz Rab, çünkü senin sözün değişmiyor. Belki Duygularımız, hislerimiz, durumlarımız değişecek. Ama senin sözün hiç değişmeyecek. Çünkü sen hiç değişmeyeceksin Rab. Lütfen Rab, hayatlarımızda, bu kilisede çalış Rab. İnsanları kurtar. Çağır Rab. Çünkü bugün kurtuluş günüdür. Her zaman bizi bekliyorsun. Seni seviyoruz. Senin kutsal isminle. Amen.